Herkese merhaba, ben Burak. Pozitif Baba ile Ebeveynlik Yolculuğu podcast serisine hoş geldiniz. Keşke tüm çocuklu ailelere özel birer aşçı, temizlik için, çocuklarla ilgilenmesi için bir yardımcı ve kişisel bir finans danışmanı yollayabilseydim ama şimdilik bunu yapamam. Bunun yerine elimden geldiğince tüm beklentilerinizi bırakabildiğiniz, mükemmellikten, kıyaslamadan ve karmaşadan uzak bir yola çıkmanız için size destek olabilirim. Şimdi arkaya doğru yaslanın. Rahatlayın, derin bir nefes alın ve bugünkü podcast'in tadını çıkarın. Pozitif Baba ile Ebeveynlik Yolculuğu başlıyor. Bu bölüme önemli bir soruyla başlamak istiyorum. Duygusal olarak güvenli bir yuva nasıl kurulur? Gelin ikinci bir soruyla devam edelim. Büyürken, çocukken, doğduğunuz ev ya da büyüdüğünüz ev, sizce duygusal olarak güvenli bir ev miydi? Güvenli bir yuva mıydı? Aklınızdaki izler neler? Ev çocuklar için kendilerini güvende hissediyor ve sevdiklerini biliyorlarsa eğer yuvadır. Çünkü yuva hissi beraberinde yanımda güvendesin, burada güvendesin hissini getirir. Peki bu güvende olmayı ve duygusal olarak güvenli bir aile ortamı yaratmayı nasıl bir araya getiririz? Hemen bu soruya cevap vermeden öncelikle güven vermek, güvende hissettirmek ne değildir? Buna bir bakalım. Çünkü daha başlarken konuyla ilgili epey yanlış anlamı ortaya çıkabiliyor. Güven vermek ya da güvende hissettirmek sadece çocuğu mutlu etmek, sadece mutlu hissetmesini sağlamaktan ibaret değil. Yani çocuğumun her durumda, her koşulda arkadaşı olmak, ona asla hayır dememek, dolayısıyla daha edilgen bir ebeveyn olmak ya da nasıl olsa hayat ona önemli dersleri öğretecek, ileride zorlanacak bu evden çıktıktan sonra okulda, iş hayatında. Bari benim yanımda hep rahat etsin mantığıyla hareket etmek aslında çok da güvenli değil. Güvenliden önce gerçekçi ve uzun vadede işe yarar bakış açıları değil bunlar. Çünkü her uzmanın söylediği gibi çocukların aslında sınırlara ihtiyacı vardır. Ya da diyelim ki bunlar bizim müsamahakar davranış şekillerimizdi. Bir de bunun dışında ne yapacağımızdan emin olmadığımız, mesajımızın net olmadığı anlar var. Çatışma anlarında, öfke patlamalarında ya da karşılıklı böyle bir şey hissederken ya da içimizde bir öfke patlaması yaşarken dışımızda dişlerimizi sıkıp o gergin sesle "Biz seninle akşam konuşacağız, sen görürsün, ben sana soracağım" filan diye konuşuyor olmak. Dolayısıyla kaygılı ve öfkeliyken genellikle böyle karşılıklar vermek, sakinmiş gibi yapmak aslında güvenli değil. Duyguyu doğru ifade etmek, doğru ölçüde, doğru miktarda öfkeyi ifadeyle dışarıya çıkarmak ilişkide çok kıymetli çocuklarla. Ya da bu mış gibilerin dışında gerçekten öfkeli olduğumuz anlar mesela. Çocuklarla zorlandığımız anlarda öfkeye kapılıp mantıklı düşünen tarafımızı biz daha ne olduğunu anlamadan devre dışı bırakabiliyoruz. Çocuklarla kıyasladığımızda nispeten daha iri cüsselerimiz ve daha yüksek sesimizle attığımız sert ve tehditkar bir bakışla aslında bağlantımızı kurduğumuz, çocukla kurduğumuz o yakın ilişkiyi anında rafa kaldırıp kaybedebiliyoruz. Bu kayıp durumu karşılıklı aslında. Çocuğumuzla aramızdaki bağı kaybedince çocuk da bize olan güvenini kaybediyor. Güvende olduğunu düşünmüyor. Bu genellikle otoriter olmak için ya da katı disiplin uygulamak için yaptığımız bir şey. Sorun katı olmak ya da disiplin uygulamakta değil. Sorun bu iki olguyu yanlış anlamakta.
Podcast dinle.
Pozitif disiplinde yapmak istediğimiz ya da yapmaya çalıştığımız şey öncelikle bu disiplin uygulama alanlarında, yani müdahale etme ya da sınır koyma anlarında çocuğun ne hissettiğini bilerek, eğer bilmiyorsak da öğrenmeye çalışarak, öğrenerek hareket etmektir. Dolayısıyla çocuklara tepki vermek yerine bu durumda şu an ona ne öğretmem gerekir, ne öğretebilirimle yaklaşmak ya da bu niyette kalmak, az önce bahsettiğim o tehditkar veya çok katı otoriter resmi tamamen değiştirebiliyor. Çünkü tepemizi attıran bu mücadele anları, tabiri caizse, çocuğumuzla ilişkimizi tanımlamıyor. Onunla olan ilişkimiz çok daha zengin bir şey. Bu anlardan ibaret değil. Zorlanmalar ya da mücadele içeren durumlar ortaya çıkar ve yaşanır. Kendimize şunu sormak önemli. Peki benim ebeveyn olarak bu anlara kattıklarımla çocuğum ne öğreniyor? Yani diğer bir deyişle krizi fırsata çevirmek. Burada bütün duygularımızdan arınmış, hatta böyle sinirleri alınmış, her koşulda zen bir ebeveyn olmanızı kimse beklemiyor. Fakat yanlış davranan çocuğa defalarca uyarmanıza rağmen tekrar tekrar aynı yanlış davranışı sergileyen bir çocuğa "Duymuyor musun? Anlamıyor musun? Kaç kere dedim yapma diye." gibi benzeri cümleler söylediğimizde tehdidi algılayıp güven ortamının değiştiğini anında fark ediyorlar. "Annem babam bana kızdı, bende bir sorun olduğunu düşünüyorlar." Gibi bir hemen bir alt metin oluşturuyorlar kendilerine. Aslında doğru bakarsak çocukta bir sorun yok. Çocuğunuzda herhangi bir sorun yok. Sorun olan yaptığı davranış ve bunun sizi rahatsız etmesi. Fakat böyle zamanlarda istemediğimiz ya da sorun çıkaran davranışa kızıp çocuğu etiketliyoruz. İşte dinlemiyor, inatçı, tembel, yaramaz. Yanlışlık sadece davranışta. Henüz doğru kararları veremiyor çünkü. Dürtüleri çok güçlü ve mantıklı zihin henüz ortalarda yok. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, çocuğun kişiliğinde ya da kimliğinde bir yanlışlık yok. Hepimizin hayallerini süsleyen o her şeyi doğru yapan çocuktan biraz uzaklaşıp elbette zaman zaman hata yapabilen çocuk gerçeğine yaklaşınca fark ediyoruz ki aslında onlardan bekleneni yapıyorlar. Diğer bir deyişle sadece çocukluk ediyorlar. Ve çocukluk dediğimiz böyle bir ikazla öğrenilen, bir göz devirmeyle toparlanılan ya da cezalandırınca her şeyin daha iyiye gideceği bir dönem değil. Çocuğa yaklaşımımızda evet ortada bir sorun var, bu sorunu seninle yaşıyoruz, hatta sen çıkartıyorsun bu sorunu fakat bunu birlikte nasıl çözebiliriz? Ya da sen nasıl çözebilirsin? Bu soruyla kalmak ya da bu soruya cevap arayabilmek ve bu cevabı kimi durumlarda uzun bir zamana yayabilmek güven ortamının oluşmasına çok büyük katkı sağlıyor. Pozitif disiplin eğitimindeki başlangıç etkinliklerinden biri aslında tam da bu konu üzerinedir. Eğitimlerde çok büyük etkisi olur ve bu uygulamayı ben de çok severim. İsmi azarlama canavarıdır. Yanlış bir şey yaptığında çocuklara verdiğimiz geleneksel tepkilerin çocuklarda hangi hislerin oluşmasına sebep olduğunu ebeveynlere çok net gösterir. Ebeveynler çocukların o anda ne hissettiğini çok iyi anlarlar ve hatta bizzat hissederler. Eğitimin bu etkinlikle başlamasının sebebi çocuklar sevilmediklerini hissettiklerinde, kendilerini kötü hissettiklerinde daha iyi davranmak için herhangi bir sebep görmezler, bunu göstermek. Çünkü normal akışta bu çatışma anlarında çocuklara güvendesin, seni seviyorum ve daha iyisini yapabilirsin mesajı yerine tehditlerle, azarlamalarla veya kızmalarla, o kızdığımız hallerle "sende bir sorun var, ben de seni düzelteceğim" ya da işte "seni adam edeceğim" mesajı veririz. Yani ebeveyn olarak dağılan evler ya da sorunlu davranış hangisi ise bilemiyorum. Ebeveyn olarak işte dağılan bir eve ya da kardeşle yapılan kavgalarda kontrol ihtiyacımı gidermek için "benim seni cezalandırmaya ihtiyacım var" deriz. Ama duygusal olarak sağlıklı evlerde, duygusal olarak güvenli evlerde istediğimiz tüm bu zorlanılan anlarda bunun bir süreç gibi görülmesi, çocuğun sevildiğini ve güvende olduğunu hissetmesidir. Her zaman farklı seçeneklere sahip oldukları, daha akıllıca, daha olumlu davranışlar gerçekleştirebileceklerini bilmelerini isteriz. Hata yaptıkları konularda sorumluluk almalarını isteriz. Aksi halde gittikçe şiddeti artan cezalara ve katı kurallara dayalı bir aile ortamı geliştiririz. Yani çocukla ebeveyn ya da bakım veren her kimse onunla arasında güç mücadelesinin sürekli tetiklendiği bir ortam yaratmış oluruz. Çocuklar da öğrenmeleri gereken şeyi doğru şekilde öğrenemezler. Birçok ebeveyn çocuklardaki davranışlarını düzeltmek üzere çözüm aramaya başlarlar. İşte ne söyleyeyim de şunu yapsın, ne yapayım da şunu bir daha yapmasın gibi. Hani doğru düğmeyi bulup basmak isteriz ki bir an önce sorun ortadan kalksın.
Podcast dinle.
Burada yaşanan sorun her neyse öncelikle bu sorunun oluşmasına katkımızı fark ederek çözüm için ilk adımı atabiliriz. Sorunun altında bir ihtiyaç yatıyor mu? Bunu araştırabiliriz ve son adımda da belki kendi başımıza ya da çocuğumuzla birlikte nasıl bir çözüm bulacağımıza karar veririz. Örneğin saat 9'da çocuklarımı yatağa sokamıyorum ve bunu nasıl yapacağım? Klasik yaklaşımla bak saat kaç oldu, 9 oldu, kaç kere söyledim saat 9'da pijamalar giyilmiş yatakta olunacak diye. Eğer hemen girmezsen yatağa yarına kitap okuma yok, yarına veya ne bileyim bilgisayar oyunu oynamak yok ya da yapmayı sevdiği bir şeyi elinden almak gibi cezalar, kısıtlamalar verebiliyoruz. Ya da bazı haklardan mahrum bırakan kararlar uygulayabiliyoruz. Böyle bir durumda çocuk ya korkuyor ya da tehdit edilmiş hissediyor. Ve bu iki hisse bağlı olarak ya korkarak size itaat ediyor ya da meydan okuyarak artık bir güç mücadelesine girişebiliyor. Çocukları bu şekilde yatağa sokmak da mümkün elbette, evet, ama duygusal olarak güvenli evlerde hikaye farklı. Şöyle de yatağa sokmak mümkün hale gelebiliyor. Biliyorum saat 9'da yatmak hoşuna gitmiyor ya da 9 senin için belki de erken ve bu seni zorluyor. Görüyorum. Son zamanlarda bu konuda birbirimizi çok zorlamaya başladık ve bu yüzden yarın gece için birlikte nasıl bir çözüm bulabiliriz? Gel bir konuşalım. Pijama, diş fırçalama veya tuvalete gitme gibi ihtiyaçların için daha erken mesela hazırlanabilir miyiz? Hatta bu adımları kolayca tamamlayabilmen için yanında olabilir miyim? Yanında sana nasıl destek olurum? Larla yaklaşmak. Yarına daha iyi bir planımız olsun ve daha iyi iş çıkaralım istiyorum seninle. Bir takım gibi çalışmak istiyorum dediğimizde farkındaysanız hem bağı koruyoruz, hem çözüm odaklı bir yaklaşım geliştiriyoruz, hem de ekip ruhunu güçlendiriyoruz. Yatağa 9'da gitmek ya da başka bir şey. Çatışmanın odağı değişebilir, konu değişebilir ama önemli olan süreci nasıl yönettiğimizdir. Yapması gerekenlerle ilgili sorumluluğu almasını sağlarken çocuğu güvende hissettirmek ve sevildiğini hissetmesi sanırım anahtar rol oynuyor duygusal olarak güvenli evlerin inşasında. Tabii yine söylemesi kolay ama yapması zor bir iş çünkü bunları yaparken aklınızdan geçenler, zihninizle mücadele ettikleriniz, bazen mükemmelliyetçi yapınız, bazen kontrole önem veren, her şeyin gitgide kontrolden çıkmasına dayanamayan yanlarınızdır ya da sadece gerçekten yorgun bir ebeveynsinizdir. Ya da benzer çatışma durumlarında sinir sisteminiz vasıtasıyla refleks olarak çocukken size ne yapıldıysa aynılarını yapmanız, aynı tepkileri hatta aynı ifadeleri kullanmanız büyük bir olasılık. Bunların olmamasına imkan yok. Fakat farkındalık arttıkça bu anların sayısının azalması, bu anları azaltmak çok daha kolay, çok daha olası. Toparlayacak olursak, duygusal olarak güvenli bir evde çocukların almaları gereken 4 temel mesaj var. Güvendesin, seviliyorsun, bir yanlışlık varsa düzeltebilirsin, sorumluluk almanda sana yardım edebilirim. Her biri çok güçlü mesajlar. Yaşamsal becerileri destekleyen, bu becerilerin çocuklarda oluşmasına yardımcı olan ve onları teşvik eden mesajlar. Evet, bu bölümde de yine çok önemli konulardan, bence önemli tavsiyelerde bulunarak değindik ama aslında bir anda her şeyi değiştiren, sorunları şıp diye yok eden sihirli değnekler değil duyduğunuz öneriler, tavsiyeler. Birçoğu zaman, sabır ve tutarlılık istiyor. Ama şu var, doğru olduğunu düşündüğünüz ve hissettiğiniz yaklaşımlar en azından bizlere doğru yoldayım, olmak istediğim ebeveyn gibi davranıyorum hissimizi artırarak kontrolümüzü kaybetmemize engel olur. Çünkü biliriz ki varmak istediğimiz yola hizmet eden şeyi yapıyoruzdur o an. Kaygıyla ve korkuyla yatağa giren bir çocuk yerine sevildiğini hisseden, güvenildiğini bilen ve size güvenen bir çocuğa sahip olmak, kaygıyla ve korkuyla size itaat eden bir çocuk yerine sevildiğini hisseden, güvenildiğini bilen ve size güvenen bir çocuğa sahip olmak bence daha önemli. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Umarım birlikte düşünmek hoşunuza gitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pozitif Baba ile Ebeveynlik podcast'ini beğendiyseniz paylaşmayı ve sosyal medyada bizi takip etmeyi lütfen hatırlayın. Sonraki bölümlerde konuşmak istediğim daha birçok konu var. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.